Bak, reklamdan önceki açıklamalarında ilgili bir şey söylemek istiyorum hemen Meral Hanım'ın. Yani ben canlıların mükemmel yapısına vurgu yapmıştım. Aslında biyolojiyle ilgilendiği için bence kendisi en iyi kendisinin anlaması gerekir diye düşünüyorum. Yani bugün çok sıradan bir belgesel bile izleseniz hayvanlardaki mükemmel yapıyı görmeniz, buna şahit olmanız kaçınılmaz. Yani birbirinden farklı desenlere sahip olmaları, birbirinden farklı özelliklere sahip olmaları, bunlar evrimle nasıl kazanılmıştır? Veya
ama işte Meral Hanım da diyor ki, evet, şimdi o bahsettiğiniz hayvanlarda ya da insanlarda, her neyse canlılarda, bir yerde bir hastalık çıkıyor. Ondan sonra yeri geliyor, ölüyor vesaire.
Olabilir yani. Dolayısıyla bu mükemmelliğine aykırı bir şey değil aslında. Diyor. Yani mükemmelliğine aykırı bir şey değil. Olabilir. Yani Tanrı'nın yarattığı
i̇şte
doğa sistemi içerisinde.
Acaba evrim devam ediyor mu diye,
evet,
de.
Yani şunu sormak lazım. Evrim nasıl ortaya çıktı o zaman? Yani evrimi ortaya çıkartan nedir? Kendinden mi ortaya çıktı evrim? Peki evrim ortaya kendinden çıktıysa evren nasıl oluştu? Evren ezeli ise, evren de ezelden beri varsa, evrenin neden bir sonu var? Yani aslında bunun da açıklaması lazım Meral Hanım'ın o zaman. Yani evrim kendine oluşan bir süreçse.
Ama belki o zaman Meral Hanım da diyecek size, evrenin sonu olduğunu nereden biliyoruz? Senin
ama yani bugün bence evrenin sonunu nereden biliyoruz denirse, gerçekten bu en azından
bilmiyorum,
fizik astrofizikçiler için çok...
öyle cevap verdim ama Meral Hanım, bu sorulara ne cevap veriyorsunuz?
Şimdi canlı sistemler belli bir düzeni korumak zorundadır iç ortamlarında. Bunu da nasıl yapıyorlar? Enerji sürekli dışarıdan, çevreden enerji alarak yapıyorlar. Fizikçiler güneş enerjisinin giderek azaldığını ve bir süre sonra kalmayacağını söylerler. Canlılar da metabolizma sonucunda ortaya çıkan bir bozulmaya doğru giden bir düzeni korumak için sürekli enerji almak durumundalar. Güneş enerjisi canlı sistemlere nasıl girer? Fotosentez yapan canlılar bitkilerle enerji canlılar sistemine giriyor. Ve diğer canlılara da o fotosentez yapan canlıları üzerinde beslenerek elde ediliyor. Bir enerji dönüşümü söz konusu. Canlılığın oluşmasında ve sürmesinde bu var. Şimdi dediğim gibi canlılarda mükemmel olmayan yapılar var. Örneğin insandan örnek verecek olursak, işte dik yürümeyle ilgili olarak iskelet sistemindeki bir zayıflık, öte yandan bir sinir söz konusu, vagus siniri denen bir sinir, bunun gereğinden fazla uzun olarak oluştuğu görülüyor. Başka özellikler de var dediğim gibi. Yani mükemmel bir canlının tanımı nedir o zaman? Onu yapmak gerekir. Baktığımız zaman canlılarda mükemmel olmayan yapılar görüyoruz.
Ben ancak yani
canlılarda bulundukları ortama en iyi uyum sağlamış olan bireylerin başarılı olduğu, daha başarılı olduğu ve bunların sonraki kuşaklara genlerini daha çok aktarabildikleri, böylece toplumların değiştiğini.
Yani son 200 yıldır bildiğimiz kalıplaşmıyor zaten. Hiçbir sorumuz cevabı değil.
Ortaya yani farklı toplumların
çıktığını yani nasıl ortaya çıkmış? Görüyoruz. Yaşam, canlılık nasıl ortaya çıkmış? Yani kendinden ortaya çıktı diyorsa Meral Hanım, eğer canlılık nasıl oluşmuş bu? Bu mesela evrim teorisi bilimsel olarak ispatlanmış bir şeyindir. Zaten adı üstünde bir teoridir. Bir kurgudur. Yani Darwin bile günümüzdeki evrimciler kadar hayal gücü geniş değildi Darwin'in. Yani günümüzde evrimciler bunu tamamen tesadüfen kendine oluştuğunu iddia eden evrimciler açısından diyorum, en azından ateist evrimciler açısından. Bunu iddia eden açısından bir tanrının müdahalesiyle, kontrolüyle bir evrim gerçekleştiği söylenebilir. Bu ayrı bir tartışma. Ama kendiliğinden bütün yaşamın, canlının oluşturması ispatlanabilecek bir yönü yok. Hatta ispatlanamaz da bir şey. İspatlanamamış da bir şey. Aslında tamamen bir teori bu. Kurguya dayalı bir şey. Yani madem ki canlılık kendiliğinden ortaya çıktıysa, yaşam kendiliğinden ortaya çıktıysa, o zaman evrenin bir başlangıcı yok. Evren de ezeli. Peki evren neden bir sorun var? Yani evrenin bir başlangıcı...
Güneş sistemiyle ilgili bir açıklama
yaptı. Hayır, sadece canlıların güneşten aldıkları enerjiden bahsetti hocamız. Yani ben şunu sormak istiyorum. Bu tesadüfen mi oluşmuştur hocamıza göre yaşam ve canlılık? Tesadüfen oluştuysa evren de tesadüfen mi oluşmuştur? O zaman neden evrenin bir sonu var? Yani evrenin bir başlangıcı yoksa evrenin neden bir sonu var bugün? Veya evrenin bir sonu olmadığını düşün, onu da sormak lazım.
Bir kere artık şu evrim sadece bir teoridir, bir kurgudur ifadesinden uzaklaşmak gerekiyor gerçekten. Teori bir kurgu değil. Özellikle evrim teorisi binlerce araştırmayla desteklenmiş ve yanlışlanmamış bir gerçektir. Bugün artık evrim bir gerçek olarak kabul edilmektedir.
Bilimsel ispatlar.
Teoridir deyip de sanki bir hatta kurgu diyerek evrim kuramını, evrim gerçeğini yatsımak olanaklı değildir. Pek çok araştırmayla dediğim gibi yanlışlanamamış, desteklenmiş ve gerçek bir olgu olarak görmekteyiz evrim.
Bilimsel olmadığı için yanlışlanamıyor hocam zaten. Yani bilimselliğin kriterlerini karşılamıyor evrim teorisi. Neye göre yanlışlayabilirsiniz ki? Yani yaşamın başlangıcına dönüp de bu canlılık kendinden oluşmuştur ispatlanabilecek bir şey değil ki. Ondan dolayı Popper'ın da dediği gibi bilimselliğin kriterlerini karşılayabilen bir teori değildir. Yani sadece düşünsel bir şeydir. Dediğim gibi mesela Darwin kendisi Türlerin Kökeni kitabında gözdeki mükemmelliğe dikkat çekiyor. Siz bunu bizden çok daha iyi bilirsiniz. Yani gözdeki bu özelliğe dikkat çekiyor. Yine Türlerin kitabının sonunda yaşam içerisindeki canlının ortaya çıkmasındaki mükemmellikten hareketle yaratıcıya da atıf yapıyor Darwin. Yani belki Darwin kitabı günümüzdeki biyoloji derslerinde bile okutulamaz bu atıflarından dolayı. Yani buna ne diyecek hocamız? Yani bilimselliğin kriterlerini hangi şekilde karşılıyormuş? Yani çok fazla araştırma yapıldı diyor. İspatlanmış bir şeymiş gibi bahsediyor. Ama ispatlanabilir bir yönü yok zaten evrimin. Yani nasıl ispatlanmış biz de öğrenelim burada.
İspatlama demiyoruz zaten. Doğal seçilimle türlerin ortaya çıkışını destekleyen pek çok araştırma var diyoruz. İspatlama demiyoruz.
Hocam türler nasıl ortaya çıktı? Yani cansız bir maddeden canlı mı oluştu? Türler nasıl ortaya çıktı? Ben onu merak ediyorum. Yani şu anda türlerin birbirinden evrimleştiğini söylüyorsunuz. Canlılığın birbirine evrimleştiğini söylüyorsunuz. Ben de şunu merak ediyorum. Yani cansız bir maddeden mi canlılık ortaya çıktı? Bu mudur iddia?
Ben de size şunu sormak isterim. Siz neyi ispatlıyorsunuz, neyi araştırıyorsunuz, deneysel olarak neyi gösteriyorsunuz ve sonuçlarınız nedir?
Hocam şimdi ODTÜ gibi bir üniversitede biyoloji bölümünde öğretim üyesi olan bir hocamız evrimle ilgili kanıtlanmış pek çok şey var, çok fazla araştırma var. Bu bir teori değildir, bir gerçekliktir derse kusura bakmayın yani ben de buna itiraz etmek zorunda kalırım. Çünkü yani bu şu andaki bilim anlayışında da açıkçası belki de çoğu araştırmacının, bilim adamının güleceği bir şey yani açıkçası kusura bakmayın. Yani çünkü bilimle, evrimle ilgili ispatlandığını söylediğiniz şeyler nedir onu bize açıklayın, biz öğrenelim onları. Yani canlılarda bir takım kusurlar olması, yani hayvanlarda bir takım hastalıklar olması, genetik olarak bunların başka hayvanlara aktarılması, hayvanlardaki mükemmelliği, kompleks yapıyı ortadan kaldırmıyor. Yani Darwin'in döneminde hücreyle ilgili bilgi de çok azdı. Mikrop da yoktu. Yani içi su dolu baloncuk gibi düşünülüyordu. Yani bugün moleküler biyolojide hücrenin yapısıyla ilgili inanılmaz şeyler açığa çıkıyor. Siz DNA'dan bahsettiniz. Yani sizce DNA tesadüfen kendine oluşabilecek bir yapı mıdır? Yani biliyorsunuz meşhur Antoni Filo yani 20. yüzyılın en önde gelen ateisti. Sırf DNA'daki bu mükemmel yapıdan hareketle bir yaratıcının olması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı. Ve tüm dünyada şok etkisi yarattı bu 2004 yılında. 20. yüzyılın en önde gelen ateistiydi bu. Yani DNA'daki bu kompleks yapı, mükemmel yapı nasıl kendinden oluşmuş olabilir? Veya dediğim gibi tekrar onu soruyorum. Bu soruma cevap alamadım. Yani evren nasıl oluştu ve neden evrenin bir sonu var? Yani hocamız bunu açıklasın o zaman. Yaşam canlı kendini oluştu diyelim. Kabul ediyoruz. Yani yaşam da canlılığın kendine oluşmasını sağlayacak potansiyeller de vardı. Yani cansız maddeler bir anda canlandılar, sudan çıktılar. Birbirine karıştılar, bir kısmı doğal seleksiyonla yok oldu, bir kısmı ayakta kaldı, güçlü olanlar ayakta kaldı vesaire. Bunlar hepsi Darwin'in kurgulaması, gitti adada gözlem yaptı, kurguladı bunları. Yani bilimsel olarak ortaya koymuş, ispatlanmış bir yönü yok bunların, onu söylemek istiyorum.
Şimdi bazı izleyicilerimiz de size yönelik şunu soruyor, o zaman tasarım delili olarak ne gösteriyorsunuz diyor.
Şimdi tasarımla ilgili sayısız delil var. Şimdi çok basit bir şey söylemeye çalışalım. Şu anda biz bir stüdyodayız değil mi?
Evet.
Yani şurada biz sohbet ediyoruz, çayımızı yudumlayabiliyoruz. Ve aslında aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünya 16 bin kilometre saatte hızla inanılmaz bir şekilde kendi etrafında 120 bin kilometre saatte hızla da aşağı yukarı güneşin etrafında dönüyor. Müthiş bir hareketlilik var uzayda şu anda gözlemlediğimiz. Yani ayın konumuna bakıyorsunuz dünyayla. Ay dünyanın dörtte biri büyüklüğünde olmasıyla dünya uyguladığı çekim sayesinde ve 23 derecelik açı sayesinde yeryüzünde yaşamın mümkün kılan bir konumda pozisyonda yer alıyor. Güneşe göre mesafemiz, uzaklığımız, bunun biraz yaklaştığı zaman yeryüzünde yaşamı yok olacağı, biraz uzaklaştığı zaman buzul çağının yaşanabileceği ve dünyanın tekrardan yaşamı yok olabileceği ile ilgili sayısı kozmolojik şeyler var. Mikro seviyeye indiğinizde de canlılarla ilgili de gerçekten çok kompleks şeyler var. Bugün yani pek çok bilim adamı bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi evrimin şöyle ayrı bir yönü var. Evrim son 200 yıldır ideolojik sebeplerle savunulmuş bir teoridir. Neden? Çünkü dinlerin ortaya koymuş olduğu yaratılış anlayışına alternatif olduğu düşünülmüştür. Özellikle komünist sistem tarafından bir alternatif açıklama olarak görülmüştür. Yani siz eğer ki canlılık tesadüfen kendine oluştu derseniz bir yaratıcıya ihtiyaç duymuyorsunuz. Dolayısıyla bir yaratıcı ihtiyaç duymadığınız için de kendi ideolojinize bir kılıf bulmuş oluyorsunuz. Yani çok samimi söylerim, Darwin yaratıcıya atıf yapıyor Türlerin Kökeni kitabında. Yani hocamız bunu çok iyi bilir. Yani Darwin bile bu yaratıcıya atıf yapıyorken günümüzde bunun tesadüfen oluştuğunu söylenmesi, aynı zamanda bunun bilimsel olarak da gerçek olduğunun ifade edilmesi, ben bunu anlayamıyorum yani. Şimdi